Ayrım 16.
Aynanın önünde soyunmaya hala cesaretim yok. Koridora çıkıp orada soyundum. Sonra alacakaranlık bir banyoda kendimi duşun altına attım. Ilık su gövdeme değdikçe büyük tat alıyordum. Buradan hiç çıkmasam bütün tortuları akıtsam üstümden. Gövdeme ilgim arttıkça artıyordu. Bu ilgiyi az önce Codwell'in özgürlük düşüncesi üstüne yaptığımız tartışmayı içimde yineleyerek sürdürmeye çalışıyordum. Codwell'in düşüncesini biraz daha ileri götürmüş toplumculuğun en ileri aşaması insanı bir kişi yapmaktır demiştim de birden ayağa fırlamış, bu bireyciliktir. Toplumcu bir felsefeyi bireycilikle nasıl bağdaştırabilirsiniz? Böyle düşünüyorsanız siz de gerçek bir toplumcu değilsiniz demiş, kendini bana karşı üstünleştirmek için de bu bir sınıf sorunudur deyip geri oturuvermişti. Sınıf? Öyle ya, hangi sınıftanım ben? Düşünenler sınıfı. Bunu da ilk düşünmüyoruz zaten. Ama Engin de sözlerin altında yaşayan, hareket eden, kımıltılı dünyanın farkında değil. Yaşanmışlığı olmayan hiçbir cümle kalıbının hiçbir anlamı yüklenmediğini bir gün anlar mı acaba? Kişi olmak üstüne o düşüncemi Ömer'e açtığımda, bunu söylemek için henüz çok erken demişti. Her şey için hep erken. Sonuç, geç kalmak. Banyodan ağzımda geceden kalan türkülerle çıktım. Karşı dursa da sözün önemi hala yitmemiş demek. Dünyasını zenginleştirdiğime göre banyodan türkülerle çıkışımda bundan olmalı. Omuzlarıma bir havlu koydum. Yine yatak odasına, aynanın karşısına koştum. Odalarda çırılçıplak dolaşmayı o sabah öğrenmiştim demek. Az önce içerideki banyoda çıplaklığıma nasıl bir alışkanlıkla, nasıl bir rahatlıkla baktığımı düşünüyorum. Gövdemin bunca yıl benden böylesi kopuk oluşu nedendi acaba? Yatak odamız tek bir döşek ve tek bir aynayla duru bir yalınlıktaydı. Ben aynanın içinde dimdik duruyordum. Karnımın hafifçe yağlanıp küçücük bir yastık kadar şişkinleşmiş olduğunu da o sabah fark ettim. Epeyce baskın bir korkuya kapıldım. Hiç tanımadığım bu korku duygusundan ötürü daha da çok korktum. Hemen giyindim, mutfağa çay yapmaya gittim. Geceden kalan türküleri unutuvermiştim. Kaşlarımın orta yerinde bir ağırlık duyuyordum. Kanımın kaynaması dinmişti. Bütün o yapılacak şeylerden de kopmuştum. Musluk tıkanmıştı. Pompalamam gerekirdi. Suyun kirli kirli musluğun içine doluşuna baka kaldım. Temizlikçi kadın o sıra geldi. Yatak odasını havalandırmaya gitti. Çayımı alıp gazetelerin başına çöktüm. Kadıncağız neredeyse koşarak geldi. Odayı derleyip toplamışsınız bile dedi. Hiç bozmadım ki dedim. Çırpınmaya başladı. Uyumadınız mı hiç? Uyumadan olur mu? Niye omuzlanmadınız birazcık olsun? Çalıştım da dedim. Önümden geçti, banyoyu temizlemeye gitti. Gazeteyi yüzümü örttüm. Kendi kendimi asıl ilk böyle yakaladım işte. Temizlikçi kadına konuklar geldi, oturdum. Bir arkadaşımla kaldım. Canım yatmak istemedi. Dikiş diktim ve bunlara benzer bir yığın başka şey söyleyebilirdim. İlle bir açıklama yapmak zorunda da değildim üstelik. Ama fırsatı bir kez daha okumuşluğun üstüne değerlendirivermiştim. Pedikürcü Gönül'e de böyle yapıyordum. Ayaklarımı sudan çıkarıp topuklarımı sünger taşıyla olmaya başlayınca ben de "Çabuk olun, kuzum beni geç bırakmayın" diye tutturmaya başlıyordum. Kızcağız elinden geleni yapıyordu. Hep acelem oluşuna alışıklığından ötürü hiç "Nedir bu aceleniz?" diye sorduğu falan da yoktu. Ama ben ne yapıp yapıyor bir punduna getirip "Çabuk, konferansa yetişeceğim, araştırma enstitüsüne vereceğim raporu tape edeceğim daha" ya da "Aman derse geç kalıyorum" falan diyordum. Pedikürün ardından bir kokteyle davetliysem, alışverişe gideceksem ya da akşama konuklarımız varsa bunları hiç söylemiyordum. Hep ciddi görevlerim olmalıydı. Baş parmağımla işaret parmağım arasında sarımtırak sert bir deri parçasıyla bunları düşünüyorum. Neredeyse öleceğimi unutmuş gibiyim. Bu odanın içinde nasıl olsa öleceğim. Bu yüzden odaya ilk girdiğim zamanki aceleciliğim de yok şimdi. Kopardığım nasırıma baka baka ölümün gelmesini bekliyorum. Dinginim. Ağır ağır soluduğumu sanıyorum. İlk savaş bitti. Pürtüklü kumaşla kaplı boz renkli bir koltuk üstünde anadan doğma oturuyorum. Ölümüme dıştan anlamlar yükleyecek o küçük pusulayı yırttım. Yırttığım kağıt parçalarını ne yaptım? Alçak, yuvarlak masanın üstüne bakıyorum. Sonra orada duran küçük kağıt parçalarını hala elimde tuttuğum yoz deri parçasıyla birleştiriyorum. Avcumda götürüp tuvalete atıyorum. Üstüne sifonu çekiyorum. Banyo kapısını yeniden örtüp yatağa dönüyorum. Tahta ayaklı başucu lambasının duygusal ışığını kapatıyorum. Bir küçük deri parçasının beni perdeleri açmaktan kurtarışına seviniyorum. Kendimi aldattığımı biliyorum. perdeleri açıp nerede bulunduğumu, güneşin nereye yükseldiğini ya da ne zaman battığını görmekten kurtuluşuma seviniyorsam, dışarısıyla yeniden ilgi kurma isteğimi pek de köreltmemişim demektir. Tersine asıl istediğim bu. Engin'in beni hala nerelerde aramakta olduğunu bilmek istiyorum. Aydın'a telefon etmek, bir takım açıklamalara girişmek, hiç yerli yerine konulmamış bir şeyleri sanki böylece yerli yerine koymak istiyorum. Boş, geçersiz görevler yüklenilmiş olduğunu, bile bile bunun sürdürülmez olduğunu. Ömer'i de uğraştırmak istemiyorum. Bir sabah birdenbire ağır ağır solumaya başlamamışsa, hep kendi kendine seçtiği bir şeyleri olduğunu sanıyorsa ne yapsın? Annem ağlıyor mudur? Kız kardeşime telefon edip kayıplara karıştığımı söylemiş midir? Öyleyse kız kardeşim gündüz uykusunu uyuyamamıştır. Ya da akşamüstü park otelin barına uğrayamamıştır. Haberi bir gece vakti öğrendiyse Taksim'e koşmuş, Ankara otobüsünden bir bilet almıştır. Ama haberi bir gece vakti öğrenemez. Bunun olasılığı çok az. Tezel o saatlerde kuliste ya da Lefteraki falan gibi bir yerlerdedir. Sanatçı oğlanları ile ressamlar, şairler, patron olamamış tiyatro oyuncuları, adı İstanbul'un dışına taşımamış öykücü tanıdıklarıyla. Annemin tekne kazıntısı. İkinci Dünya Savaşı'nın 6. yılında doğdu. 3 yılda 2 kocadan boşandı. Birinci kocası tiyatro oyuncusuydu. İkinci kocası henüz bir öğrenci. Ama babası zengindi çocuğun. Bizim Tezel'den 2 yaş kadar da küçük. Vurgundu kardeşime. Babasından ne koparabildiyse Tezel'e verdi. Kız kardeşim hala bu çocukcağızdan aldıklarıyla yaşar. Resim yapar, seramik fırınlarına gider. Yeteneklidir de. Arada bir sergi bile açar. Gazetelerde kendinden övücü cümlelerle söz ettirir. İkinci kocasını günlük bir gazetenin adı çok yaygın bir fıkra yazarına göz koyduğu için sepetlemiştir. Bu fıkra yazarıyla Tezel Boğaz'ın balıkçı lokantalarına falan gitmiştir. Onunla ülkemiz sorunlarını tartışmıştır. İki çocuk babası olan bir ünlü yazar, kız kardeşimle gezip tozdukça kendi kuşağının kızlarının bir zamanlar ve tabii şimdi de şişmanlayıp divan pastanesinde oturarak ne yavan şeyler olduğunu, bu yüzden de kadınsızlığa bürünüp gençliğini hiç mi hiç yaşayamadığını düşünmüştür. Bu arada Tezel'in ikinci kocası Tezel için elinden geleni yapmaya devam etti. Tezel'in sergisinden 5 tablosunu babasının, anasının eşi dostu satın aldı. Tezel için hava hoş. Önemli olan sonuç. Sonuçları övünülecek bir yan, üstün renkler katacak olan da yine Tezel. Biz bir kuşağız ya, Engin de bir kuşak. Diskotekleri dolduranlarla miting alanlarını dolduranlara bakıyorum da, miting alanlarındakileri kalabalıklaştırmak. Evet, Tezel, şimdi annemden bir telefon almış olsa, benim ortadan kaybolduğumu öğrense, kadehini park otelin barında boşaltıp alma matrak ha diye güler. Çevresindekilere hiçbir şey açıklamadan elinin altındaki ilk araçla annemin yanına koşar. Annem bu en küçük çocuğunun kendisine avutacağını bir kez daha inanır. Gelişine sevinir. Gözleri yaşlı yaşlı kucaklar onu. Kızının bütün sorumsuzluklarını unutuverir. Tezelde hoşlanmadığı, geceleri uykusunu kaçıran ne varsa hepsini unutur. Can havliyle "Ah Tezel, ne yapacağız, ne olacak?" der. Tezel evin içinde dört döner. Can havliyle sorulan o soruları şöyle yanıtlar. İçecek bir şey yok mu? Sonra başlar bağırmaya. Ne diye ağlıyorsun sen? Ne olmuş yani? Koskocaman kadın. Olduğu yerde daha ne kadar kazık kakacaktı ya? Kaçıvermiştir bir adama. Yo ama bunu yapamaz o. Bozamaz o güzelim düzenini, korkar. Gömmüştür o öğretmen kafasını. Bir yerlerde yine bir yığın rakamla dolu kitapları üstüne. Yok efendim, Anadolu'da beslenme yetersizliğinden ölen çocukların oranı yüzde bilmem kaç. Yok efendim, oyunu kendi kendine kullanmasını bilmeyen kadın oranı şu. Yok efendim bilmem ne. Dur, Kızılcı hamama gitmiştir yahut. Çamlarda sağlıklı hava almaya. Başka bir şey yapamaz. Keşke yapsa. Ah şu Ömer abi bir aldatsa. Adam öyle bir emin ki karısından ve de durumundan. Ayaklı kütüphane o da. Hayret yani. Burnundan kıl aldırmaz benim bildiğim. Nasıl oldu da haber verdi sana? Sosyalist bir insan böyle özel mızmızlıkları yüz vermez ya. Sen de derdine ne şifa olmuşsundur ya adamın. Başlamışsındır silim silim ağlamaya. Adamcağızı söylediğine söyleyeceğini pişman etmeye. Meraklanacağı yoksa da meraklandırmaya. Büsbütün kuşkuda koymaya. Aman be, ne bileyim ben. Bana ne sizin kıymetli Aysel'inizden. Hayır, annem Tezel'e haber vermemiştir. Ona sormamıştır. İlhan'a haber vermeyi istemiştir ama benim kızacağımdan çekinmiştir. Onunla uzak iki ülkede yaşar gibiyiz. İşverenin ünlü avukatı. Şimdi Çankaya'nın tepesine mermer girişli apartmanını diktiriyormuş. Karısına banyo fayanslarını seçtirecek. Adını da emek koyar belki. Bu yapıya tek kuruş yatırmamıştır. Birinden arsayı iki daire karşılığı almış, sonra daha temel atmadan bütün daireleri tek tek satmıştır. Bir zamanlar mecliste kendine bir de milletvekilliği bulmuştu. Namazlar kıla, mahkemeler basa, alanlarda Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır diye diye vatanı Türk oğlu Türk yapacak, kurtaracaktı. Kendini kurtardı. Ömer'le benim tutumumuzu çok kötü karşılıyor. Gerekli yerlerde görmemezliğe geliyor, aile içinde de dişlerinin arasından bize küfürü bastığı belli oluyor. Evet, annem abime de haber vermemiştir. Yarım saatte bir Ömer'e telefon ediyordur. Polise haber versek mi diyordur. Yalnız oturma, gel yemeği birlikte yiyelim diyordur. Sonra kocamı avutmaya kalkıyordur. Benim bu kızım öteki gibi değildir. Aklı başındadır. Ne yaptığını bilir. Neredeyse bir haber iletir. Annem böyledir. Durmadan Ömer'in gözüne sokmaya çalışır beni. Sanki orta yerde kalıverecekmişim gibi. Sanki Ömer beni kendinden daha iyi tanımazmış gibi. Sanki hala 18 yaşımdaki beni, o bitmez tükenmez görücülerini çıkarıyormuş gibi. Annem üstelik kendine göre tahminler de yürütüyordur. Kızımı belki de komandolar kaçırdı, belki de komünistler alıp uçurdular Moskova'ya. Haksızlık etmeyelim. Artık bu kadarını Ömer'e söylemiyordur, çekiniyordur. Aklına gelen buna benzer daha pek çok şeyi içine atıyordur. Karnımda bir çocukla belki bir otel odasında ölmeye yattığım tezelin bile aklına gelmiyordur. Kız kardeşim bunu bilse yerimde olmak için can atardı. Değişik bir şey yapmış olmak. Tam ona göre. Şu içinde bulunduğum durum gerçekten öyleyse bu hak Tezel'in olmalıydı. Öyle ya, o fıkra yazarına değil, onun son yıllar bir kahraman gibi gençlerin omuzları üstünde taşınışına vurulmuştur Tezel. Adamı karısından ayıramadı. O zaman da kadıncağız da sıkı fıkı oluverdi. Son görüşmemizde kötü mü? Hepimiz bir arada geçinip gidiyoruz işte. Ne gereği var bir yığın problem yaratmanın demişti. Asıl aramak istediğim Tezel ama bana gülmesinden çekiniyorum. Şimdiki çocukları kimseler görev yüklemiyor. Bir görevi kendileri seçerlerse seçiyorlar ya da görevsizliği yaşıyorlar. İnançsızlığı. İyi ama neye inansınlar? Kime? Kim bilir belki Tezel bile haklıdır. Ya abim İlhan? O da bir zamanlar çocuktu, ben de. Hala neyin haklı neyin haksız olduğunu araştırıyorum ben. Üstümden birden buz gibi bir rüzgar esiyor. Kolalı çarşafa sarılmış renk renk kare desenli battaniyeyi tepeme kadar çekiyorum. Battaniyenin altındaki karanlığa bakıyorum. Baktıkça karanlık azalacağı yerde yoğunlaşıyor. Beynimin içinde bir duraksama oluyor. İçine çimento dökülmüş gibi kıpırtısızlaşıyor. Başımı yastığın üstünde sağa sola döndürüyorum. Beton duvarları tın diye bir çakıldaşı vuruyor. Ardından ne kadar sallasam başımı artık hiçbir tınlama olmuyor. Bütün beyin sinirlerim kafatasımın içine dökülen çimento ile birleşiyor. Soğuyup donuyor. Anımsama, düşünme adına ne varsa yok oluyor. Karanlık battaniyenin içine bazı yüzler koymak istiyorum. Bu yüzlerin çizgilerini, ağız burun kıpırtılarını görmeyi, gülümseyip konuşmalarını bekliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ardından beynimin son çabası geliyor. Betonlaşmış beyin sinirlerimin ucu duyulur duyulmaz, işte diyor, işte bitti bu iş. Ölümle savaşmak o denli uzun sürmedi. Şu odaya girdiğimden bu yana bu kadar ağır solumanın ardından artık başka bir şey gelemez miydi? Ne gelebilirdi ki? Hep aynı çizgide boy atmak, büyümek, yaşalmak, sınıf geçmek, değişmeyen kurumlarda değişmiş kişiler bulmayı ummak, tek başına değişmeyi ummak, buna inanmak, hatta suçlamak ve yakınmak. Yakınmak ve bir gün bir cami imamının sizi yönettiğine neredeyse şaşmak, çocukları unutmak, unutup çocukları ölüme yatmaları bile suçlamak. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Aysel'in Ulus Güzel Sanatlar sayfası okuduğu yıl kuru soğanın ve patatesinin kilosu 24 kuruş, pırasanınki 16 kuruştur. Tanesi 5 kuruşa satılan mandalina evlerine çok ender giriyor. Mus henüz hiç girmemiştir. Cumartesi öğleden sonraları annesiyle Yenişehir pazarına gidiyorlar. Annesi Salim Efendi'den aldığı 4 lirayla küfenin dolmayacağını, dolsa da küfeciye verecek para kalmayacağını biliyor. Çünkü artık biraz mercimekle pirinci ve birkaç kalıp Hacı Şakir sabununu da pazardan almak gerekiyor. Salim Efendi İsmet Paşa pazarının daha ucuz olduğunu söylüyor. Fakat İsmet Paşa şimdi oturdukları eve çok uzak düşüyor. Esat neresi, İsmet Paşa neresi? Öyle. Salim Efendi doğup büyüdüğü yerden soğumuştu. Bir iki tarlasını, dükkanı başkente taşırken geride bıraktığı Emin'i de satmış, ilçeyle bağını tümden koparmıştı. Artık ilçeden bir iki torba erzak da gelmiyordu. Hergeli meydanında otobüs başı beklenmiyordu. Fakat Salim Efendi sattıklarından eline geçeni çarçur etmedi. Küçük Esat tepesinde iki katlı bir yapı satın aldı. Küçük Esat'ın hemen hemen son yapısıydı. Üç küçük dairesi vardı. Üst kattakine kendisi yerleşti. Alttakilerden birini 23 lira 25 kuruştan, ötekini ise 19 lira 75 kuruştan kirayı verdi. Böylece müstecir sahibi oldu. Kontratların altına mal sahibi diye imza koydu. Milli Korunma Kanunu yürürlükteydi. İstanbul'dan Aşkale'ye gönderilenler ise nedense çarçabuk geri dönmüşlerdi. Kars-Sivas yolu yapılmış mıydı? Aşkale'den İstanbul'un büyük adasına, modasına, Şişlisi'ne geri dönenler keyifle ellerini ovuşturuyorlardı. Durumu kolay atlatmışlardı. Varlık vergisi adı altında pek de bir şey ödememişlerdi. Çoğu neleri var neleri yok çoktan karılarının, çocuklarının, analarının üstüne yaptırmışlardı çünkü. İthal mallarının fiyatı durmadan yükseliyordu. Kısıtlı ithalat değer kuralını işletiyordu. Japonya ile ilişkilerimizin kesildiği söyleniyordu. Amerika'nın bize büyük dostluk göstermeye başladığı, o halde artık Moskov'tan da çekinmenin bir nedeni olmadığı anlaşılıyordu. Avrupa'nın batısında Alman direnmesi gittikçe zayıflıyordu. Şimdi en çok düşünülmesi gereken buydu işte. Almanlarla dostluğumuz bozulur, ticari ilişkilerimiz sona ererse ne olacak? Amerika çok uzak. İş adamlarımızın Amerikalı iş adamlarını tanımaları güç olacak. Avrupa'da Almanların üst üste geri çevrilmeye başlamalarıyla Hitler'e yavaş yavaş sırt çevirdiğimiz bir gerçek. Hükümetimizin Almanca bazı yazarları genç genç üniversite öğrencilerini, Hitler'i örnek alarak kendilerini ırkçılığa adamış olanları şimdi birden gözaltında tutma çabasına girişmesi neden? Bugüne dek göz yumulan bir hareketin şimdi peşine düşülmesi bile İstanbul ithalatçılarının durumlarını yeniden gözden geçirmelerine yetmektedir. Salim Efendi 10 paralık düğmeyi 20 paraya sattığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturmayı ucuz atlattığına sabah akşam şükretmektedir. İlçedeki boğulma duygusunun yerini korku almıştır. Şimdi soruşturma sırasındaki borçlarını da ekleyerek günde belki 10 kez namaza duruyor. Dükkanın bir köşesi küçük bir mescide dönmüştür. Oğlu İlhan'ın 4-5 yıl önceki o çörek dedikodusunda olduğu gibi yine kendisinden utanacağını sanıyordu. Ama gördü ki İlhan'daki utanç duygusunun yerini gözü dönmüş bir öfke almıştır. Salim Efendi'nin neye karşı olduğunu hiç anlamadığı bir öfke. Sıkı yönetim mahkemesinde tutuklu olarak süren soruşturmasından dükkanına döndüğü zaman kasanın tam takır olduğunu gördü. Buna karşılık dükkanın altı kırmızılı beyazlı, bazılarının üstünde ulayan bir bozkurt resmi bulunan tomar tomar dergiyle doluydu. Oğluna bunların ne işe yarayacağını sordu. İlhan baştan salma bir karşılık verdi. Bir arkadaşın da yakında alacak. Salim Efendi oğlunun liseyi bitirdikten sonra artık dükkanda oturmasını, baba işini sürdürmeye hazırlanmasını isterdi. Ama İlhan, "Yo baba, eskiden olsaydı belki ama artık geçti. Şimdi ben hukuk okuyacağım. Türklüğümüzü yerlerde süründüren bütün o soysuz takımından teker teker hesap soracağım," dedi. Salim Efendi düşünüyordu. Acaba hukuk okumakla bu hesap nasıl sorulur? Gördük mahkemedekileri. Onlar benden hesap soruyorlar. Sen de benden, benim gibilerden ve daha da sahapsızlardan mı hesap soracaksın yoksa? İlhan diktik. Kimden nasıl hesap sorulacağını biliriz biz," dedi. Baktı oğlu hiç kendini dinlemez olmuş, kendi başına buyruk olmuş, öfke tepesine sıçradı Salim Efendi'nin. Hiç aklında yokken işi inada bindirdi. Bir oğluna bile kendini saydıramayacak mıydı? Oğlu bile onu adam yerine koymayacak, İstiklal Savaşı'nda İsmet Paşa'yı ta nereden nereye götürdüğünün, göğsünü ona siper ettiğinin değerini bilmeyecek miydi? ''Bana karşı durma, bana karşı durma yoksa parçalarım seni.'' diye haykırdı. İlhan küçümsemeyle ''Zor.'' diye başkaldırdı. Sonra yüzünde bir iğrenti sanki. ''Hay keşke göğsünü siper etmez olaydın o tilkiye.'' diye söylendi. Salim Efendi oğlunun üstüne yürüdü. Nankör. İlhan kollarıyla başını sakınıp dükkandan kaçtı. O günden sonra babayla oğul arasında sık sık su yüzüne çıkan bir savaşın başlamıştı. Salim Efendi oğlundan öç almak için onun hukuk fakültesine yazılmasına inat tuttu, dükkanın altındaki bütün o kırmızılı beyazlı dergileri bir akşamüstü kapının önüne yığıverdi. Hem de İlhan'ın gözler önünde. İlhan'ı önce bir telaş bir korku aldı, sonra ağlamaklı oldu. Sonra da yedik sanki dükkanını, hoş bu kutsal şeyler zaten senin küflü bodrumuna çok dedi. Doldurup bir çuvala dergilerini çekti götürdü. Nereye götürdü acaba? Bir günde dükkana uzun boylu, burnunda et beni bulunan ve yüzünden gülümsemeyi eksik olmayan gençten bir adam geldi. İlhan'a sordu. Salim Efendi de kahyası değilim diye homurdandı. Salim Efendi'ye şu dünyada karşı gelmeyen, onunla zıtlaşmayan tek kişi karısı. Giderek daha da gözünün içine bakar oldu. Sessizce yuvup yıkar, pişirir, kotarır. Eskiden arada bir şundan bundan yakınırdı. Şimdi yakınmaları yok. Çünkü Fitnat Hanım başkentte oturmaktan, içinde akarsuyu, elektriği ve çevresinde beton duvarları bulunan bir evi olmasından mutludur. Baba ile çocuklar arasındaki çekişme olmasa neredeyse Allah'ın kendisine son dirliği verdiğine inanacaktır. Sinemaya da kaçıyor arada bir. Daha ne? Yatakta da daha bir sıcacıktır Fitnat Hanım. Hem başkent onu güzelleştirdi. Topukları, elleri yumuşacık oldu. Ocak üflemekten, lamba şişesi silmekten, çamaşırı isli bir kazanın başında avluda yıkamaktan, her yanından yeni üfürdüğü ahşap bir evin tahtalarını olmaktan kurtuldu, ondan olacak. İki gözlü bir hava gazı ocakları da var. Çak kibriti, koy tencereyi üstüne. İstediğin kadar kaynat. Sok kordonu deliğe, ütünü yap. Çevir düğmeyi, odan alabildiğini ışısın. Arada ellerindeki farklı renkli ekmek karneleriyle, karnelerin TV kuponlarıyla Salim Efendi ona çiçekli Sümerbank basmalarından, nazil lilerinden kesiveriyor. Fitnat Hanım kızına ve kendisine yarım kollu, havuz yakalı giysiler dikiyor. Omuzlarına pamuktan küçük yastıkçıklar tutturuyor. Böylece kentli bayanların havası usulca onların da üstünde esiyor. Son aylar en büyük derdi ya teknik kazıntısını Salim Efendi soruşturmadayken doğru verseydi, bundan çok korkuyordu. Korktuğu olmadı işte. Bir de şu baba oğlun arası açılmasaydı. Fitnat Hanım o zaman belki de ömrünün en rahat doğumunu yapacaktı. O sıralar Tezel'i 6,5-7 aylık gebeydi. Amerikan bezlerini kireç kaymağını yatırarak beyazlatmayı öğrendi. Beyazlattığı bu bezleri özene bezene işlemeyi, yeni kundak takımları yapmaya başladı. Evin sobası kuruldu, çok geçmeden de kış bastırdı. Fitnat Hanım bazı akşamüstleri kızı okuldan döndüğünde onun eline mendil kadar tülbent bezleri sıkıştırıyor, ha anam şunları oyulgayı ver diyordu. Evdeki sessiz düzen ana kız açısından da böyle bozulmaya başladı. İlçelerde çocuklar ya çok küçük ya çok büyük yaşta okula başlarlar. Okuma yazma seferberliği okul sıralarını başka türlü doldurmuyordu çünkü. Aysel de işte bu yüzden yarı yıl ara vermek zorunda kaldığı halde bir lise son sınıf öğrencisi olmak için çok küçüktü. O yıl 17'sini sürüyor. Okumaya karşı olan deli ve anlaşılmaz tutkusuna Salim Efendi teslim olduğu sıra karşısına annesi çıktı. Sanki kendi okumamışlığının öcünü alıyordu. Aysel'e durmadan ev işi buyuruyordu. Kızını her an bir kitabın başından kaldırmaktan neredeyse gizli bir tat alıyordu. Önüne bir de bebek bezleri oyulgamak işi çıkınca Aysel kendin yap deyip fırlatıverdi bezleri. Annesi önce şaşırdı, sonra artık kızının yaşının erdiğini, onu iyi bir baskıya almak gerektiğini düşündü. Yarın senin de çocukların olacak. Kim dikecek bezlerini? Eller mi diye çıkıştı. Herkes evleniyor, herkesin çocuğu oluyor ve herkes evlenmez olaydım diye ağlıyor. Semiha da işte. Evlenmeyeceğim ben, çocuklarım da olmayacak. Vurdu holün kapısını çıktı. Fitnat Hanım kapıya baka kaldı. İlk aklına gelen kızını Salim Efendi'ye söyleyip bunun gözü açıldı artık, alsak mı eve diye sormak oldu. Ama yine aynı anda kızının ne sinsi bir çetin ceviz olduğunu düşündü. Ondaki inat insanı öldürür. Boşuna babasına duyurup da İlhan'dan gelen dirliksizliğe bir yenisini eklemek istemedi. Ben usul usul kendim başa çıkarım onunla. Alırım zapta rapta. Hep babasına karşı korudum. O da çıktı oturdu tepemi hınzır diye geçirdi içinden.